Ayrım 23, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 295. Arabaları onarmak için makinist geldi. Tanner onu mutfaktan geçirerek garaja götürdü ve kopuk kabloları incelerken yüzündeki anlamı inceledi. Haklıymışsınız Bay Tanner, tüm kablolar koparılmış. Tamirhaneye gidecek kadar eklemeye çalışacağım, orada hepsini yenileriz. Birisi size kötü bir şaka yapmış anlaşılan. Tanner mutfağa dönerek karısına ve Ostermanlara katıldı. Çocuklar Raymond'ın üst kattaki odasındaydılar. Yanlarında onlarla birlikte kalmaya gönüllü çıkan McAuliffe'in polislerinden biri vardı. Büyükler kendi aralarında konuşurlarken polis elinden geldiğince çocukların oyunlarına katılıyor ve onları yatıştırmak için didiniyordu. Osterman, Nuh diyor peygamber demiyordu. Saddle Valley'den bir an önce ayrılarak Washington yolunu tutmaları gerektiğini yine diyordu. Araba onarılır onarılmaz havaalanından kalkacak ilk uçağa yetişmeliydiler. Kiralık taksiye güvenleri kalmamıştı. McAuliffe'in ruhu bile duymadan çekip gideceklerdi. Onları burada tutmak için hiçbir yasal yetkisi yoktu. Tanner Osterman'ın karşısına Alice'in yanına oturdu ve sevgiyle elini tuttu. Bernie ile Leyla ilk kez her şeyi karısına açıklaması için üstelemişlerdi. Tanner da her defasında fırsatını bulunca açıklayacağını söylemişti. Ostermanlar böyle davranarak sözüm ona anlayış gösterdiklerine inanıyorlardı. Alice onların tümüyle farkında değildi. Tanner'ın güven aşılarcasına karısının elini sıkışının nedeni buydu. Leyla ne zaman konuşsa Tanner bodrumun koyu karanlığında ışıldayan iğnesini ve tek mermi izi bile bulunmayan arkasındaki duvarı hatırlıyordu. Ön kapının melodili zili çalınca Tanner bakmaya gitti. Az sonra gülümseyerek döndü. İşler yoluna giriyor. Telefon onarım ekibi. Tanner yerine dönmedi. Kafasında yavaş yavaş bir plan biçimleniyordu. Bunun için Alice'in yardımı gerekliydi. Karısı yana dönerek kafasından geçenleri okurcasına ona baktı. Çocuklara bakmaya gidiyorum. Karısı ayrılınca Tanner masaya yürüdü, sigara paketine uzanarak gömlek cebine koydu. Leyla ona anlatacak mısın diye sordu. Evet. Her şeyi anlat. Belki o bir şeyler sezmiş olabilir. Bernie hala kuşkulu gözlerle bakınıyordu. Tanrı biliyor ya, inanamıyorum. Duvardaki işareti gözlerinle gördün. Bernie yabancı bir tavırla Tanner'a baktı. Evet, duvarda bir işaret görmüştüm. Bağışlayın Bay Tanner, alt katta görevli polis mutfak kapısındaydı. Telefoncular sizi görmek istiyorlar, çalışma odasındalar. Peki hemen geliyorum. Yine Bernie Osterman'a döndü, belki belleğini tazelemeye bir yararı dokunur. Gördüğün işaret Yunan harfi Omega'ydı. Sık adımlarla mutfak kapısından çıkarak çalışma odasına girdi. Pencerelerin dışında fırtına bulutları çark ediyordu. Eski sertliğini yitirmekle birlikte yağmur hala bardaktan boşanıyordu. Yalnız masa lambasının aydınlattığı oda loştu. Bay Tanner, ses arkasından gelmişti. Sesten yana dönünce telefon ortaklığını mavi ceketini giymiş olan Cole adlı adamı gördü. Maçtan ayağa kendisini süzüyordu. Yanında tanımadığı biri vardı. Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Tanner geçirdiği şokun etkisiyle birden kendini kaybederek ajanın üstüne atıldı. Piç kurusu seni. Her iki adam atik davranarak taşkınlık yapmasını önlediler. Kollarını hafiften sırtına doğru kıvırarak sımsıkı arkasından kavradılar. Cole omuzlarından tuttu ve soluk almadan konuştu. Lütfen kendinize gelin. Çok çektiğinizi biliyoruz. Acılarınızı silmek elimizden gelmez. Ama artık çilenizin dolduğunu söyleyebiliriz. Sıkıntılı günler geride kaldı Bay Tanner. Omega çözüldü. Artık bu mavalları külahıma anlatın. Piç soytarılar, kancık herifler. Gözüm görmesin sizi. Örgütünüzde faseti tanıyan tek kişi olsun çıkmadı. Telefonlarınız dilini yutmuşçasına suskun kaldı. Sizinle sünepe... Ajan aceleyle ayrılmaktan başka çaremiz yoktu diye sözünü kesti. Daha doğrusu iki görev yerini de terk etmek zorunda bırakıldık. Kesinlikle uymamız gereken bir buyruktu. Olanlar açıklanınca siz de hak vereceksiniz. İnanacağımı sanıyorsanız avucunuzu yalarsınız. Kurt masallarına karnım tok. Yalnızca dinleyin, görüşünüzü sonra söylersiniz. Ama önce sözlerime kulak verin. Fawcett buradan 3 kilometre ötede zincirin son halkalarını ekliyor. O ve Washington çemberi iyice daraltıyorlar. Sabaha kalmaz Omega'yı enseleriz. Ne Omega'sı? Hangi Fawcett? Washington'dan soruşturdum. Virginia'da McLean'le görüştüm. Dwight adlı biriyle konuştunuz siz. Bu kişi örgüt dışında Andrews'un üstü olarak tanınır. Ama gerçek bunun tam tersidir. Omega ise Dwight'ın çalışma alanına bile girmez. Direnmeniz aklını karıştırınca gizli örgütlerin bilgisine başvurduktan sonra konuyu müdürün bilgisine sundu. İsteminizi yatsımaktan başka seçenek bulunamadı Bay Tanner. Köşeye sıkıştırıldığımız hallerde gerçeği söylemekten hep kaçınırız. Ne yazık ki görevimiz böyle davranmamızı zorunlu kılıyor. Peki dışarıdaki nöbetçiler hangi deliğe girdiler? Üzerine toz kondurmadığınız yöntemlerinize ne oldu? Adı var kendi yok ünlü vurucu kuvvetlerinizden ne haber? Sırası gelince her şeyi açıklayacağız. İnanın yalan atmıyorum. Kul yanılgısız olmaz Bay Tanner. İsterseniz bağışlanmaz bir yanılgıya düştüğümüzü bile söyleyebilirsiniz. Ama ortada su götürmez bir gerçek var. Daha önce Omega gibisiyle hiç karşılaşmadık. Canımız burnumuzdan geldi ama en sonunda sorunu örten giz perdesini kaldırdık diyebilirim. İşin can alıcı yeri Omega'nın kucağımıza düşmek üzere oluşu. Bu kez şaşmaz biçimde hedefin tam üzerindeyiz. Size öyle geliyor. Hem bunlar sizin sorunlarınız. Benim için önemli olan karımın ve çocuklarımın ölümün eşiğinden dönmeleri. Bakın, buna bakın. Cole cebinden ufacık madensel bir cisim çıkardı. Arkadaşı Tanner'ın kollarını serbest bıraktı. Çekinmeyin alın. Alıcı gözüyle bakın. Tanner cismi eline aldı ve incelemek için ışığa doğru döndü. Minicik cismin paslandığını ve yer yer çürümeye yüz tuttuğunu gördü. Bunun konuyla ne ilgisi var? Evinize yerleştirilen minik alıcılardan biri paslanma asitten ileri geliyor. Çürümesi için üzerine asit damlatılmış. Evdeki tüm alıcıların aynı yolla körletildiği anlaşılıyor. Sizden haber alamayışımızın nedenini kavradığınızı sanıyorum. Sıradan birinin bu aygıtları bulabileceğini aklım kesmiyor. Uygun gereçlerle işten bile değil, alıcıların hiçbirinin üzerinde ne parmak izine ne de başka bir kanıta rastlayabildik. Omega'nın ustalığı burada da kendini gösteriyor. Kim bu soysuz? Ben de bilmiyorum, yalnız Fawcett bilebilir. Her şey onun gözetimi altında. Fawcett'in pabucunu dama atabilecek adam 3 kıtada güç bulunur. Sözüme inanmazsanız Dışişleri Bakanı'na sorun. Dilerseniz başkana kadar yolu var. Artık bu evde kötülerin borusunu nötmeyeceğini belirtmek isterim. John Tanner birkaç kez derin derin soluklandı ve gözlerini ajana devirdi. Bir şeyler açıklamak yerine bilgiçlik tasladığınızı bilmem farkında mısınız? Söylemiştim, ayrıntılı açıklama sonra yapılacak. Yeterince inandırıcı değil. Cole Tanner'ın sorgulayıcı bakışını yanıtlarcasına kafanızdan neler geçiyor diye sordu. Karşımdaki şu işe yaramaz adamı bir güzel pataklasam diyorum. İçiniz rahat edecekse hiç durmayın ama size geçici bir huzur kazandırmaktan başka işe yarayacağını sanmıyorum. Tanner iş olsun diye bir soru sormaya karar verdi ama alacağı yanıt ne olursa olsun üzerinde durmayacaktı. John Tanner'ın kafasındaki plan giderek belirleniyordu. Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Kesinlikle hayır. Siz keyfinize bakın. Sözde kalan güvenlerinizi kanıksadım. Bu sözü ne zaman sizlerden duyarsam başımız belaya giriyor. Bu kez bir terslik çıkacağını sanmıyoruz. Hem işin sonuna geldik. Anlıyorum. Demek benim açımdan bu iş burada bitiyor. Pekala. Bir şey yapmayacağım. Artık karımın yanına dönebilir miyim? Elbette. Aklıma gelmişken, telefon gerçekten onarıldı mı? Evet. Kollarının sızısını ilk kez hisseden Tanner arkasını döndü ve ağır adımlarla hole yürüdü. Kendisinden başka kimseye güveni kalmamıştı. Omega'yı tek başına dize getirecekti. 27. Kasım. Alice yatağın kenarına oturmuş, can kulağıyla kocasının öyküsünü dinliyordu. İçinde onun sağduyusunu yitirdiği üzerine bir kuşku uyanmıştı. Kocası gibi zamanla yarışan kimselerin ara sıra sinir yorgunluğuna uğramalarını kaçınılmaz bulurdu. Akşamki tımarhane kaçkınlarının zorbalığını, içlerini yok olma korkusu saran avukatların ve borsa simsarlarının telaşını, John'un olmazı olur yapma çabasını bile doğal karşılayabilirdi. Ama kocasının bu defaki ipe sapa gelmez konuşmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Bu kaygısını açığa vurmaktan da kendini alamayarak niye boyun eğdin diye sordu. Belki bana yakıştıramayacaksın ama oyuna geldim. Tek seçeneğim yoktu. Sonuna dek gözü kapalı sürdürmek zorunda bırakıldım. Bu tür işlere bayıldığını bilirim. Doğru değil. Nasılsa Fawcett'in adları açıklamasını istemiş bulundum. Bu yetmiyormuş gibi ulusal güvenlik yasasına göre yargılanmayı kabullenen bir yeminli belge de imzaladım. Belaya çattığım kafama dank ettiğindeyse iş işten geçmişti. Artık Fawcett'e bağımlıydım. Başka türlü davranmayı göze alsaydım, belirlenen çizgi dışına çıktığım için yasanın acımasız eli yakama yapışabilirdi. Bu yüzden elim kolum bağlı kaldı. Alice zayıf bir sesle ne kadar korkunç dedi. Onur kırıcı bir davranış demek daha uygun düşer. Tanner havuzun yanında Jeannie ve Leyla ile arasında geçen olayları, Dick Tremaine'in garaja kadar peşinden gelişini anlattı. Janet'in çığlıkları ev halkını ayağa kaldırmadan hemen önce Bernie'nin bir şeyler çıtlatmaya yeltendiğinden söz etti. Alice belirgin bir merakla sonraki konuşmalarınızda hiç bu konuya değindi mi diye sordu. Evet, yağlı bir yatırım için para yardımı önerdiğini söyledi. Diğerlerini Omega yanlısı olmakla suçladı. Sonra da hayatımı kurtardı. Dur bir dakika. Alice öne doğru oturdu. Şemsiyeleri toplamak için çıktığın zaman hepimizin gözü sendeydi. Yaydım ateşine tutulduğunu görünce anlatımı güç bir paniğe kapıldık. Dışarı çıkmaya davranınca Leyla ile Bernie yolumu kestiler. Haykırarak ellerinden kurtulmaya çalıştım ama Leyla Bernie değil beni duvara iteledi. Gözlerini Bernie'ye dikti ve bu iş sana düşer Bernie göreyim seni. Tam emin değilim ama kocasına buyruk verir gibiydi. Bir kadın bile bile kocasını bir idam mangasının önüne göndermez. Ağzım açık kaldı. Bernie uğruna seni tehlikeye atacak cesareti kendimde bulabilir miyim diye bir an düşündüm. Dünyada göz alamazdım. Tanner da karısına Leyla'nın taktığı iğneden ve tek mermi izine rastlanmayan arkasındaki duvardan söz etti. Ama bizimle birlikte bodrumdaydılar sevgilim. Dışarıda olmadıklarına göre bize ateş edenler onlar olamaz. Alice birden durakladı. Geçirdikleri dehşetin anıları belleğine işlemişti. Bu olay üzerinde daha fazla konuşacak gücü kendisinde bulamayınca konuyu değiştirmekte yarar gördü. Joe'nun oturma odasında geçirdiği isteri nöbetini ve Betty Carno'nun onları pencereden izleyişini anlattı. Karısı sözlerini bitirdiğinde Tanner hala olduğumuz yerde sayıyoruz dedi. Omega'nın kim olduğu çözümlenmedikçe içim rahat etmeyecek. Ama alt kattaki görevli polis Dana'nın kuyruğunun kopmak üzere olduğunu söyledi. Seninle konuşurken duydum. Onlar hep yüksekten uçarlar. Bulundukları ortamın havasına göre palavra sıkmakta üstlerine yoktur. Bu yalancı pehlivanların ağızlarına ben de az kapılmadım. Her defasında katili yakalayacaklarına elde bir gözüyle baktılar. Ama hep hevesleri kursaklarında kaldı. Alice kim bu uğursuz diye sordu. Omega, iki başlı bir canavar. Kanıtlar ikili çalıştıklarını gösteriyor. Ama Tremaine'ler, Cardone'lar, arabada gazla bayıltılarak Lassiter yoluna bırakıldılar. Sakın bu da onların başının altından çıkmış olmasın. Ellerini ceplerine sokan Tanner bir süre odada volta attı, sonra pencereye gitti ve gözlerini cama uydurarak ön bahçeye göz gezdirdi. Dışarıda bir alay polis var, sözde bizi kolluyorlar. Ama bodrum katını görmek sıkıntısına bile katlanmadıklarına bahse girerim. Acaba cam paramparça oldu. Tanner olduğu yerde topaç gibi döndü ve kan gömleğinden fışkırdı. Alice çığlığı bastı ve tam yere düşeceği anda kocasına yetişti. İlkini izleyen diğer mermilerin pencere kenarına çarparak sektikleri vınlamalarından belli oluyordu. Koridordaki devriye polisi şimşek gibi içeri dalarak yere kapaklanan Tanner'a koştu. 3 saniye geçmeden alt kattaki görevli de tabancasını çekmiş olduğu halde odaya damladı. Bahçeden telaşlı bağırışlar duyuldu. Soluk soluğa içeri giren Leyla, Alice'e ve yerde uzanan Tanner'a seyirtti. ''Bernie, Tanrı aşkına buraya gel!'' Ama Osterman ortalıkta gözükmüyordu. Üst kattaki holde bekleyen devriye polisi yatağa yatıralım diye seslendi. ''Lütfen madam, izin verin yatağa yatırayım.'' Merdivenden Osterman'ın haykırışı duyuluyordu. ''Yine neler oldu?'' Odaya girdi. ''Aman tanrım sen aklımı koru.'' Tanner kendine gelince şaşkınlıkla çevresine bakındı. McAuliffe doktorun yanında ayaktaydı. Alice yatağın kenarına oturmuştu. Karyolanın ayak ucunda dikilen Bernie ile Leyla güven verircesine ona gülümsemeye çalışıyorlardı. ''Doktor yakında eskisinden iyi olacaksınız, şansınız varmış.'' dedi. ''Biraz canınız yanacak ama üzerinde durmaya değmez.'' Kürek kemiği zedelenmiş, hepsi bu kadar.
Ateş mi ettiler?
Evet, McAuliffe doğruladı. Kim ateş etti? Henüz bilmiyoruz. McAuliffe dizginlemeye çalıştığı öfkesini açığa vurmakta pek gecikmedi. Yüzbaşı kendisinin adam yerine konulmadığına adam akıllı içerlemişti. Düğümü çözmeye yarayacak bilginin kendisinden esirgendiğini düşündükçe cinleniyordu. ''Haberiniz olsun, sorgulamam sabaha dek de sürse neler döndüğünü öğrenmeden buradan ayrılmaya niyetim yok. Beyinsizliğiniz yüzünden bu oyunun sürüp gitmesine göz yummayacağım.''
Ceketini sırtına geçiren doktor ''Yaranız sarıldı.'' dedi. ''Ne zaman canınız isterse kalkıp odada dolaşabilirsiniz. Ancak bir süre dinlenmeniz gerekecek Bay Tanner. Derince bir yara olmasına rağmen kan kaybı çok az sayılır. Geçmiş olsun.''
Doktor gülümsedi ve hızlı adımlarla ayrıldı. Kalması için bir neden yoktu artık. Kapı kapanır kapanmaz McAuliffe hırçın bir tavırla kestirip attı. ''Hepiniz alt katta bekler misiniz lütfen? Bay Tanner'la yalnız kalmak istiyorum.''
Bernie kafa tutarcasına ''Yüzbaşım, daha yarası bile soğumadı.'' dedi. ''Şimdi sorgulayamazsınız onu. Buna dünyada izin vermem.''
''Gücünü yasalardan alan bir polis subayıyım. Sanırım görev başında olduğumu unutuyorsunuz. İzninizi başkalarına saklayın siz. Hem doktorun sözlerini duydunuz. Kaygı verici bir durumu yok.''
Alice kaşlarını çatarak araya girdi. ''Hiç olmasa biraz kendini toparlamasını bekleyin.''
''Üzgünüm Bayan Tanner, görevimin gereğini yerine getiriyorum. Lütfen ikimizi.''
''Hayır, boynumuzu vursanız bir adım bile atmayacağız.''
Karısının yanından ayrılan Osterman polis şefine yaklaştı. ''Sorguya çekilmesi gereken o değil, asıl sizsiniz. Tanrı'nın cezası tüm polis örgütünün tek becerisi caka satmak. O devriye arabasının neden durmadığını bilmek istiyorum yüzbaşım. Açıklamanızı duydum ama doğruluğuna inanmıyorum.''
''İleri gidiyorsunuz Bay Osterman, yoksa polis çağırıp sizi bir odaya kapatmak zorunda kalacağım.'' ''Daha önce size nazik davrandığıma pişman etmeyin beni. Üstelik New York gezinizin altında yatan gizi de çözümledim.''
Osterman bir anda kuzu gibi oluvermişti. Dili dolaşırcasına ''Ne dediniz?'' diye sordu.
''Damarıma basarsanız zararlı çıkarsınız. Bardağı taşırıyorsunuz.''
''Tanner yattığı yerden uzatmayın.'' dedi. ''Kendimi yeterince iyi hissediyorum. Hepiniz alt kata inin.'' McAuliffe'le yalnız kalan Tanner dik oturdu. Omzu sızlıyor ama kolunu serbestçe kımıldatabiliyordu. McAuliffe yatağın ayak ucuna geçerek iki eliyle karyola tahtasını tuttu. Heyecan göstermeden söze başladı.
''Sizi dinliyorum. Bildiklerinizi olduğu gibi bana anlatmak zorundasınız. Yoksa cinayetin çözümüne ışık tutacak bilgiyi benden gizlemekle suçlayacağım sizi.''
''Beni öldürmeye çalışıyorlardı.''
''Yarım kalan girişim de cinayet sayılır. Cinayet. İster sizin, ister o Yahudi fırlamasının hayatına kastedilmiş olsun. Aynı kapıya çıkar.''
Tanner kuyruğuna basarcasına ''Neden bir kaşık suda boğacakmış gibi konuşuyorsunuz?'' diye sordu. ''Tersime ayaklarıma kapanarak özür dilemelisiniz. evimin korunmasını hep sudan önlemlerle savuşturdunuz. Ödediğim vergiler karşılığını görmedikten sonra kaç para eder?
McAuliffe birkaç kez konuşmaya yeltendi ama her defasında öfkesine yenilerek sözleri boğazında düğümleniyordu. En sonunda güçlükle kendini toparlayabildi.
Birçoğunuzun işleri çekip çeviriş tarzımdan hoşlanmadığınızı biliyorum. Siz çıkarcılar bana çelme takmayı ve kara çalmayı amaçlıyorsunuz. Ben sizin gibilerini çok gördüm. Görevimle başa çıktığım sürece kılıma bile dokunamazsınız. İşimi gereğince kıvıramazsam elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama göreceksiniz, sicilime gölge düşüremeyeceksiniz. Bu kentin de adı temiz kalacak. Yeter ki tüm olan bitenleri bana anlatın ve üst tarafını bana bırakın. Soruşturmamı başlatacak sağlam bir zemin bulamazsam emeklerim boşa gider.
Tanner hareketlerini kollayarak yataktan kalktı. İlk insendiler gibi olduysa da çabucak toparlandı. Sonra yeterince dinç kalışına kendisi de şaştı.
Ömürsünüz doğrusu, lafla peynir gemisi yürütmekte değme kişileri gölgede bırakırsınız. Bir tek doğru söz söylediniz. Gerçekten çoğumuz sizden hoşlanmıyoruz. Konuyu tadında bıraksak iyi olacak. Nasıl olsa sorularınızı yanıtlayacak değilim. Bunun yerine size bir buyruk vereceğim. Ben yeterli görünceye dek gece ve gündüz bu evi gözleyeceksiniz, anlaşıldı mı?
Ben kimseden buyruk almam.
Benden alacaksınız ama. Yoksa kendinizi bir anda 60 milyon aşkın televizyon ekranının karşısında bulursunuz. Modası geçmiş kara cahil ve mesleğinin yüz karası polis tipinin bir örneği olarak tiftiğinizi atarım. Bence siz gününü doldurmuş bir polissiniz. Sizin yerinizde olsam bir köşeye çekilerek emekli maaşımı yemeye bakarım.
Televizyonla gözümü yıldıramazsınız.
Denemesi bedava.
McAuliffe yüzünü Tanner'a çevirdi. Boyun damarları öfkesinden o denli şişmişti ki haberler bölümü müdürüne patlayacakmış gibi geldi.
Soğuk bir sesle yüzünüzü şeytan görsün dedi. Gizli kapaklı işleriniz canıma yetti.
Al benden de o kadar. Üstelik ben sizin bayatlamış çalışma yönteminizin acısını çekmiş biriyim. Ama olan oldu. Artık eski defterleri bunca karıştırmanın bir yararı yok. Oturun.
23. ayrımın sonu. Sayfa 308.